Yorumunu yapmakta olduğumuz Yaşaya kitabının 25. bölümüne geldik bu programımızda. Konu gelmekte olan krallık. Rab İsa Mesih gelip büyük sıkıntı dönemine son verdikten sonra kendi krallığını kurar. Yaşaya 25-27. bölümler bizi krallık çağına götürürler. Kral gelmektedir ve yeryüzünde cennetin krallığı olacaktır. Bu eski antlaşma boyunca önceden bildirilmiştir. Ve vaftizci Yahya hizmetine başladığında mesajı "Tövbe edin, çünkü göklerin egemenliği yakındır," dedi. Sonra Rab ise aynı konuyu ele aldı. "Göklerin egemenliği yakındır," dedi İsa Mesih. Ama kral olarak İsa Mesih reddedildi. Krallığı olmayan bir krallık olamaz, değil mi? Kral olarak reddedildiğinde bireylere, "Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin, ben size huzur, rahat veririm," diyebilmişti İsa Mesih. Bugün de değerli dinleyicilerimiz halen aynı daveti yapmaktadır İsa. Bu, günümüzde bireylere özgür iradelerini kullanmaları istenerek gönderilen bir çağrıdır, bir davetiyedir. Bunu bilseniz de bilmeseniz de bugün bir karar veriyorsunuz. Onu, yani İsa Mesih'i, ya kabul ya da reddediyorsunuz. Ne tür bir yer yoktur. Rabbimiz "benimle olmayan bana karşıdır," demiştir. Zaten Tanrı'nın evreninde iki egemenlik vardır. Tanrı'nın egemenliği ve günahın egemenliği, şeytanın egemenliği. İnsan günahlıdır. Günahlı olduğu için de aslında şeytanın egemenliği altındadır. Ama İsa Mesih bizi çağırıyor. Ya bunu kabul edeceğiz ya da reddedeceğiz. Onu kabul ettiğimizde biz Tanrı'nın egemenliğine giriyoruz. Bu yüzden İsa Mesih "benimle olmayan bana karşıdır," demiştir. Harikulade bir bölüm olan Yaşaya 25. bölüm bir şarkı, 3 kıtadan oluşan bir şarkıdır. Bu bölümde 12. bölüm gibi övgü dolu bir zafer şarkısı, su katılmamış bir ezgi, bir sevinç şarkısıdır. Bütün düşmanlardan kurtarılmaktan ötürü Tanrı'ya övgü. Birinci ayet şöyle diyor: "Ya Rab, sensin benim Tanrım. Seni yüceltir, adını överim. Çünkü sen eskiden beri tasarladığın şaşılacak şeyleri tam bir sadakatle gerçekleştirdin." Bu, değerli dostum, kurtarışından ötürü Tanrı'ya övgüdür. Bu tam bir sevinç, şaşırma ve tapınma ezgisidir. Bu dolup taşan bir yürekten gelir. Çünkü tapınan kişi Tanrı'nın kim olduğu ve neler yaptığı konusunda yeni bir bilgi almıştır. Bu, kilisede çarşamba akşamları yapılan sıradan bir ilahi toplantısı değildir. Kutsallardan bazıları oraya oturup neden geldiklerini merak ederler. Kutsallardan dediğimizde Mesih inanlılardan söz ediyorum. Çünkü kutsal kitap Mesih inanlılarına aynı zamanda kutsallar demektedir. Evet, kutsallardan bazıları oraya oturup neden geldiklerini merak ederler. Bu şarkıyı söyleyenler sadakatinden ötürü ve doğru olduğundan ötürü Tanrı'ya tapınmaya istekli kişilerdir. Bunlar onun tanrılığının özellikleridir. Ve bu özellikler insanlığa yabancıdır. Mezmur yazarı "insana güvenmeyin" der. Sadakat benliğin işi değil, kutsal ruhun ürünüdür. Gerçek insanın tam zıttıdır. Mezmur 116:11'de Davut peygamber şaşkınlık içerisinde "bütün insanlar yalancı dedim" der. Bir yorumcu, "bu konuda düşünecek çok zamanım oldu ve hala da Davut'la aynı görüşteyim," dediğini hatırlıyorum. Yaşaya 25. bölüm 2. ayette şöyle diyor: "Kenti bir taş yığınına, surlu kenti viraneye çevirdin. Yabancıların kalesiydi. Kent olmaktan çıktı, bir daha da onarılmayacak." Geçmişin tümü artık geçmiştir. Geçmişteki düşmanlarından kurtarılmışlardır. Artık kendilerini korumak için şehir duvarları etrafında bir duvara ihtiyaçları yoktur. Bundan ötürü diyor 3. ayette, "güçlü uluslar seni onurlandıracak, acımasız ulusların kentleri senden korkacak." Bu, bütün dünyanın Rab'be iman edeceği anlamına mı gelir? Bence öyledir. Çünkü sözünü ettiği dönem milenyumdur. Yani Rabbin bin yıllık egemenliği dönemidir. O gün geldiğinde insanlar Tanrı'ya döneceklerdir. Gelecekte Tanrı'ya en büyük dönüş, günah ve büyük sıkıntı gecesi bittiğinde gerçekleşecektir. Ağlayış bir gece sürecek ama sevinç sabahleyin gelecektir. Burada gördüğümüz de budur. Krallık çağında sınırsız sevinç olacaktır değerli dostum. Bugün sevinç arıyor insanlık, huzur arıyor. Ama gerçek anlamda sevinç yok dünyada. İsa Mesih'e iman edenlerin yüreğine bu sevinç geliyor bir miktar. Ama krallık çağında sınırsız, sonsuz bir sevinç olacaktır. Yabancıların gürültüsünü çöl sıcağı gibi bastırırsın. Bulutun gölgesi sıcağı nasıl kırarsa, bu acımasız adamların türküsü de öyle diniyor diyor Yeşaya Peygamber 25. bölüm 5. ayette. Son günlerin korkunç küfrünün kendisi hakkında şöyle yazılan kişide beden buluşunu hatırlarlar. O adam Tanrı diye anılan ya da tapılan her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce gösterecek, hatta Tanrı'nın tapınağında oturup kendisini Tanrı ilan edecektir. Tanrı'nın bütün düşmanları gibi Mesih karşıtı da yere serilecektir. İkinci kıtaya geliyoruz. Şimdiki ihtiyaçlarımızı karşıladığı için Tanrı'ya övgü. 6. ayet. Her şeye egemen Rab, bu dağda bütün uluslara yağlı yemeklerin ve seçkin şarapların sunulduğu zengin bir şölen verecek. Yağlı yemeklerin fiziksel sağlayışla ilgili olduğu kesindir. Kurtarılmış yeryüzü bol ürün verecektir. O günde yağlı şeyler yemek bir sorun olmayacaktır. O zaman şişmanlamaktan korkmayacaksınız. Ancak o zaman yağlı şeyler harikulade ruhsal bir şölen anlamına da gelecektir. Milenyumda, yani bin yıllık egemenlikte kutsal kitap çalışmaları olacağına inanıyorum. Bilmiyorum ama belki de Rab derslerden birini vermeme izin verir. Ölümü sonsuza dek yutacak diyor. Rab Yahve bütün yüzlerden gözyaşlarını silecek. Halkının utancını bütün yeryüzünden kaldıracak, çünkü Rab böyle diyor. Yeşaya 25 ayet 8. Bu ayet çürüyen ve ölümlü olan varlığımız çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince ölüm yok edildi, zafer kazanıldı diye yazılmış olan söz yerine gelecektir diyen 1. Korintoslar 15:54'te Paulos tarafından aktarılmıştır. Üçüncü kıtaya geliyoruz. Gelecekteki sevinçlerin bekleyişinde Tanrı'ya övgü. 9. ayet. O gün diyecekler ki, işte Tanrımız budur. Bizi kurtarmasını bekledik, Rab odur. Onu bekledik. Onun kurtarışıyla sevinip coşalım. Son kıtaya gelirken dikkatler Tanrı'nın kişiliğine çekilmektedir. İnsanlar Tanrı ile ilgilidir. Dünya Mesih karşıtı tarafından kandırılıp tuzağa düşürülecek ama gerçek Mesih bu dünyanın yöneticisi gelecektir. O gün geldiğinde Tanrı'nın sunduğu kurtuluş insanlar için çok önemli olacaktır. İnsanlar Tanrı'nın sunduğu kurtuluşta sevinip coşacaklardır. Bunu izleyen ayet biraz tuhaftır. Şöyle diyor 10. ayet. Rabbin eli bu dağın üzerinde kalacak ama Moab gübre çukurundaki saman gibi kendi yerinde çiğnenecek. Burada neden Moab'dan söz edilmiştir? Sizinle çok açık konuşacağım. Bunu bilmek zordur. Moab üstteyken Tanrı alttadır. Tanrı üstteyken Moab alttadır. Krallıkta Moab aşağıda, Tanrı yukarıda olacaktır. Hatırlayabileceğiniz gibi Moab Tanrı yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkar edenleri temsil etmektedir. Rab Moab'ın surlarındaki yüksek burçları yıkıp yerle bir edecek. Un ufak edecek diyor Yeşaya Peygamber Yeşaya 25:12'de. İnsanın bütün gururu yerle bir edilecektir. Bu alçak gönüllülerin dünyayı miras alacakları dönemdir. Alçak gönüllülerin durumu günümüzde pek iyi değildir. Ama o gün dünyayı miras alacaklardır alçak gönüllü olanlar. Şimdi 26. bölüme geldik. 26. bölüm krallık konusuna devam eder. Umutla bekleme. O gün Yahuda'da şu ilahi söylenecek diyor 26. bölümün 1. ayeti. Güçlü bir kentimiz var. Çünkü Tanrı'nın kurtarışı kente sur ve burç gibidir. Değerli dostum, umutla bekledikleri budur onların. O gün Yahuda'da bu şarkı söylenecektir. Bugün bu şarkıyı, bu ezgiyi söylemiyorlar. Günümüzde İsrail'e dönüşün, peygamberliğin yerine gelişi, olmayışı bellidir. Geceleri canım sana susar. Evet, içimde ruhum seni özler ey Tanrım. Çünkü senin yargıların yeryüzünde oldukça üzerinde oturanlar doğruluğu öğrenirler. Yeşaya 26 ayet 9. Geceleri canım sana susar. Evet, içimden ruhum seni özler. Çünkü senin yargıların yeryüzünde oldukça üzerinde oturanlar doğruluğu öğrenirler. Yeşaya 26 ayet 9. Geceleri canım sana susar. Bilmiyorum, sizle ben Mesih'le paydaşlığa olan gereksinimi anlıyor muyuz? Neşideler Neşidesi kitabında gelin beni dudaklarıyla öptükçe öpsün der. Bu bağışlama ve barış ve tutku öpücüğüydü değerli dostum. Sonra gelin arzuladığı yüksekliğe erişemeyeceğini anlayarak al götür beni haydi koşalım der. Yeşaya peygamber de burada aynı düşünceyi dile getirmektedir. Geceleri canım sana susar. Dostum, bizler de Tanrı'ya karşı aynı tutkuyu taşıyor muyuz? Günümüzde sahte sevgiler ve yüzeysel ruhsallık hakkında yeterince şey işitiyorum. İnsanların dindarmış gibi yaptıklarını görüyorum ve onların dindarca konuştuklarını duyuyorum. Ah, Rabbi seviyorum ve ona hizmet etmeyi istiyorum sözünü duymaktan bıktım. Dostum, akşamleyin yatağınıza yattığınızda Tanrı için bir arzu duyuyor musunuz? Onu gerçekten istiyor musunuz? Ona gerçekten tutku besliyor musunuz? Al götür beni, senin ardından koşacağım diyebiliyor musunuz? Milenyum zamanında, yani İsa Mesih'in yeniden gelip 1000 yıllık egemenliğini kurduğunda geceleri canım sana susar, evet içimden ruhum seni özler diyecekler. Birçok kereler ondan kaçtığımı fark ettiğimi itiraf ediyorum. Ya onun önünden, onun iradesinin dışından koşuyorum ve sonra gerginlik başlıyor. Hüsrana uğruyorum ve ben ondan, yani Rab'den ayrıldım, ondan uzaklaştım, ona yakın değilim diyorum. Günümüzde Tanrı'ya istekle yakaran fazla insan görmüyorum. Eleştirici olmaya çalışmıyorum ama değerli dostum, günümüzde bunu fazla görmüyorum ve bunu hissettiğimde bu benim yüreğime büyük bir bereket oluyor. Ya Rab, sıkıntıdayken seni aradılar. Onları terbiye ettiğinde yalvarışlarını dile getirdiler. Evet Ya Rab, sıkıntıdayken seni aradılar. Yeşaya 26 ayet 16. Geçmişte sağ kalanlar duayla Tanrı'ya döndüler. Şimdi bu zor günlerde geçmişe bakıyorlar. Doğum vakti yaklaşan gebe kadın çektiği sancıdan ötürü nasıl kıvranır, feryat ederse, senin önünde biz de öyle feryat ettik Ya Rab diyor Yeşaya peygamber 26:17'de. Büyük sıkıntı zamanında İsrail ulusu doğum yapan bir kadın gibiydi. Çektikleri acı o kadar büyüktü. Peygamber şimdi dönüp o döneme bakıyor ki bu hale gelecekte olan bir şeydir. Bu dönemi zaman nehrinin diğer tarafından görmüştü. Gebe kaldık, kıvrandık. Rüzgardan başka bir şey doğurmadık sanki. Ne dünyaya kurtuluş sağlayabildik, ne de yeryüzünde yaşayanları yenilgiye uğrattık. Yeşaya 26, ayet 18. Rüzgardan başka bir şey doğurmadık. Yani çektiğimiz acılar hiçbir ürün getirmedi. Bu dönem kötülerin kalbini değiştirmemiştir. Göklerin Tanrısına küfür etmeye devam etmişlerdir. Günümüzde başınıza doğum sancıları gibi gelen acılar ya değerli bir şey getirecekler ya da sadece rüzgar gibi olacaklardır. Korkarım çoğumuz boş yere acı çektik. Bunun nedeni her şeyin Tanrı'nın yüceliği için birlikte işlediğini göremeyişimizdir. Yeşaya peygamberin gelmekte olan milenyumdan söz ettiğini unutmayın. Ve onu erkenden ararsak bizler de milenyumdakine benzer bir durum içerisinde yaşayabiliriz. Evet, milenyum Rabbin kuracağı bin yıllık egemenliktir. Ama senin halkından ölenler yaşayacak, bedenleri dirilecek. Ey sizler, toprak altında yatanlar uyanın, ezgiler söyleyin. Çünkü verdiğin çiğ sabah çiğine benzer. Toprak ölülerini yaşama kavuşturacak. Yeşaya 26 ayet 19. 25, 26 ve 27. bölümlerdeki 3 kıtalık şarkı 27. bölümle birlikte sona erer. O gün Rab Livyatan'ı, o kaçan yılanı, evet Livyatan'ı, o kıvrıla kıvrıla giden yılanı acımasız kocaman güçlü kılıcıyla cezalandıracak, denizdeki canavarı öldürecek. 27. bölümün 1. ayeti. O gün bizleri hemen geleceğe yollamaktadır. Daha önce de söylediğimiz gibi bu Rabbin gününden söz eden teknik bir deyimdir. İbrani günü gibi geceyle büyük sıkıntı zamanıyla başlayan bir gündür ve milenyum krallığına devam eder. Ben şahsen hiç sona ermeyecek bir gün doğuşu olan sonsuzluğa gittiğine inanıyorum. Rab acımasız kocaman güçlü kılıcıyla, Rabbin kılıcı değerli dostum Tanrı'nın sözüdür. Elimizdeki kutsal kitap Tanrı'nın sözüdür. Gelmekte olan Rab İsa'yı tanımlarken Vahiy 1:16, sağ elinde 7 yıldız vardı ve ağzından dışarı 2 ağızlı keskin bir kılıç uzanıyordu. Yüzü tüm gücüyle parlayan güneş gibiydi der. Bu kılıçla ulusları vuracaktır. Milenyumun gerçek bir dönem olduğuna inanmayanlar, kutsal kitaba harfiyen inandığınızı söylüyorsunuz. Bu gerçek bir kılıç mıdır? Diyecektir. Doğrusunu isterseniz ben dilin epey keskin bir şey olduğunu keşfetmiş bulunuyorum. Ve İbraniler 4:12, Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı her kılıçtan keskindir der. Ben burada Tanrı sözünden bahsedildiğine inanıyorum. Bunu sözü aracılığıyla yapmaktadır. Ona bütün gereken budur. Sözü aracılığıyla her şeyi yaratmıştır ve sözüyle yargılayacaktır. Tanrı kimi yargılayacaktır? Livyatan'ı, o kaçan yılanı, evet Livyatan'ı, o kıvrıla kıvrıla giden yılanı. O gün krallığın başlangıcında Rab ise yılanı, Livyatan'ı yani şeytanı yargılayacaktır. Vahiy 20. bölüm 1 ve 3. ayetlerde şeytanın bin yıl boyunca dipsiz çukura atılacağı söylenmektedir. Vahiy 12:9'da şöyle okuyoruz. Büyük ejderha, iblis ya da şeytan diye adlandırılan ve tüm dünyayı saptıran o eski yılan melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı. Eyüp 41:15 onun hakkında şöyle der. Çetin pulları onun gururudur. Pulları korunması içindir ve şeytan kendisini yaralanamaz, dokunulamaz görür. Bu onun gururudur. Anladığım kadar bugün bile yargılanabileceğinin farkında değildir. Büyük bir ihtimalle kendisini Yüce Tanrı'nın yargısının erişemeyeceği bir varlık olarak görmektedir. Günümüzde gelecek bir yargı olmayacağını düşünen bir sürü insan vardır. Yargı düşüncesine gülerler. Bu şeytanın düşünce biçimidir dostum. Deliç, kaçan yılanın Dicle Nehri ve böylece Asur ulusu olduğunu önermiştir. Kıvrıla kıvrıla giden yılan, Fırat ve böylece Babil'i temsil etmektedir. Denizdeki canavar, Nil Nehri'nin ve böylece Mısır ulusunu temsil eder. Bu, Livyatan'ın şeytan anlamına gelişine aykırı değildir. Aslında bu ulusların ardındaki güç şeytan olduğundan bu yorumu vurgular. O gün Rab, sevimli bağım için ezgiler söyleyin diyecek 2. ayet. Ben aslında 27. bölümün 2. ayetle başladığını ve 1. ayetin bundan önceki bölüme ait olduğuna inanıyorum. Ancak bu burada girmeyeceğim teknik bir noktadır. Bu noktada konu değişmektedir. O gün bağım için ezgiler söyleyin. Bu milenyumdur ve bizler hepimiz artık ezgiler söyleyebiliriz. Ben bile şarkı söyleyebileceğim. Güzel bir sesle hem de. Kırmızı üzümlerden oluşan bağ, bolluk, ürün, cömertlik ve sevinçten söz etmektedir. Bu, Yeşaya 5 ile büyük bir tezat oluşturmaktadır. Yeşaya 5'te bağın şarkısını gördük ancak bu hüzünlü bir şarkıydı. O bağ İsrail'di ve İsrail meyve vermediği için Tanrı onu yargılayacaktı. Burada bin yıllık egemenlikteyiz ve meyve bolluğu vardır. Neden? Ben Rab, bağımın koruyucusuyum, onu sürekli sularım. Kimse zarar vermesin diye gece gündüz onu beklerim. 27. bölümün 3. ayeti. Burada Rab bağcıdır ve bağını bir daha asla başkalarına bırakmayacaktır. Gözü sürekli bağının üzerinde olan bağcıdır. Hiçbir düşman girmesin diye gece gündüz onu gözler. Bu Tanrı'nın İsrail'le işinin bitmiş olduğunu düşünenlere bir şey söylemelidir. Kutsal kitap Tanrı'nın İsrail'le işinin bitmediğini açıkça bildirir. 5. ayet. Ya da koruyuculuğuma sarılsınlar, barışsınlar benimle. Evet, benimle barışsınlar diyor. Düşman krallıkta bile Tanrı ile barış yapabilir. Çünkü Tanrı merhametli olmaya hiçbir zaman son vermez. Bunun için Tanrı'ya şükürler olsun dostum. Tanrı merhamette zengindir. Bunun anlamı Tanrı'nın merhametinin çok olduğudur. Benim epey merhamete ihtiyacım var. Tanrı Kayra'da zengindir. Günümüzden 100 milyon yıl sonra Tanrı'nın Kayra'sının bize hala açık olduğunu göreceğiz. Tanrı'nın Kayra'sına cennette bile hala ihtiyacımız olacağına inanıyorum. Barışsınlar benimle diyor. Bu kutsal kitapta insanın Tanrı'yla barışabileceğinin ima edildiği tek yerdir. Tabii ki burada Mesih'i kurtarıcı olarak kabul etmekle değil, krala itaatle ilgilidir. İnsan günah sorusu hakkında Tanrı'yla barış yapamaz. Tanrı bunu zaten yapmıştır. Romalılar 5:1 böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz der. Tanrı'yla aynı fikirde olmaya ve Mesih aracılığıyla çarmıhta yaptığından ötürü ona güvenmeye hazır olduğunuzda huzura sahip olursunuz. O zamana dek olamazsınız. Bu ayet günümüzden değil, milenyum zamanından söz ediyor. Rab İsraillileri kendilerini cezalandıranları cezalandırdığı gibi cezalandırdı mı? Ya da onları öldürenleri öldürdüğü gibi öldürdü mü? 7. ayet. Bu ayet Yeşaya kitabında kısmen yanıtlanmış bir soruyu sormaktadır. Tanrı İsrail'i neden diğer uluslardan daha fazla yargılamaktadır? Işık değerli dostum sorumluluk yaratır. İsrail'in daha çok ışığa sahip olması gerçeği göz önünde bulundurulduğunda onun günahı daha kara ve cezası daha büyüktür. Kendisini cezalandıran ulustan daha fazla kırbaç darbesi yemiştir. Amos peygamber Amos 3:2'de şöyle diyor. Yalnızca sizi seçtim yeryüzündeki halklar arasından, bütün suçlarınız yüzünden sizi cezalandıracağım. Cezası şiddetliydi ama Tanrı diğer uluslardan bazılarını yaptığı gibi İsrail'i yok etmedi. Mezmur 118:18 Rab beni şiddetle yola getirdi ama ölüme terk etmedi der. Tanrı İsrail'in yok edilmesine izin vermeyecektir. Böylece diyor 9. ayette Yakup soyu suçlarından arınmış olacak, günahlarından bağışlanmasının ürünü şöyle olacak. Sunağın taşları tebeşir taşı gibi un ufak ettiklerinde ne Tanrıçı Aşere'yi simgeleyen sütün ne de buhur sunağı kalacak. İsrail'in günahına kefaret eden günahlarından ötürü acı çekmesi değildi. Yakup'un günahı kan sunusuyla temizlenmişti ve ulusun günahı Mesih'in kanıyla bağışlanacaktı. Tıpkı sizin bir günahkar olarak kurtuluşunuz gibi o günde bu böyle olacaktır. Tanrı'nın İsrail'in işinin bittiğini söyleyenler kutsal kitabın aşağıdaki gibi parçalarını okumamış olan kişilerdir. Surlu kent terk edildi, çöl kadar ıssız sahipsiz bir yurt oldu. Dana orada otlayacak, uzanacak, filizlerini yiyip bitirecek, kuruyan dalları koparılacak, kadınlar gelip bunları yakacaklar. Çünkü bu halk akıllı bir halk değil, bu yüzden onları yaratan kendilerine acımayacak, onlara biçim veren onları kayırmayacak. Yeşaya 27:10-11. ayetler. Ancak İsrail'in bina ettiği şehirler, insanların Tanrı'dan uzak bir şekilde bina ettikleri herhangi bir şehir gibi yok edilecekti. Dünyanın meşhur harabeleri Yüce Tanrı'nın yargısından ötürüdür. Neden? Çünkü Tanrı'yı reddetmişlerdir. Sadece ışığı reddetmekle kalmamış, aynı zamanda kişi olarak Tanrı oğlunu reddetmişlerdir. Ey İsrailoğulları, o gün Rab harman döver gibi akan Fırat ırmağı ile Mısır vadisi arasında sizi birer birer toplayacak. Evet, o gün büyük bir boru çalınacak. Asur'da yok olmak üzere olanlarla Mısır'a sürgün edilenler gelip kutsal dağda Yeruşalim'de Rab'be tapınacaklar. Yeşaya 27:12-13. ayetler. Bu bölüm Tanrı'nın İsrail ulusuna vaat edilmiş diyarı vermeyi kesinlikle istediğini ortaya koyar ve bunu inkar edenlere söyleyecek bir sözüm yoktur. Sadece şunu söylemek istiyorum. Mesele İsrail'in diyara dönüp dönmeyeceği değildir. Mesele Tanrı sözüne inanıp inanmadığınızdır. Tanrı sözüne inanıyorsanız böyle bir parçayı ne yapacaksınız? Bunu ruhsallaştıramazsınız. Çünkü peygamber Asur, Mısır, İsrail ve Yeruşalim'den söz ediyor. Bunlar gerçek yerlerdir. İsrail gerçekten oraya dönecektir. Kutsal kitabın esini hakkında yüksek şeyler düşünüyorsanız Tanrı'nın söylediklerine inanın. Bu peygamberlik geçmişte hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Hala gelecektedir. Dostum, Tanrı Yahudileri diyarlarına döndürdüğünde Tanrı onları döndürecektir. Geldiklerinde ona tapınacaklardır. Tıpkı sizi ve beni çağırdığı gibi onları da çağıracaktır. Bunun gerçekleştiğini günümüzde görmüyoruz.